11. ayırım. Sayfa 100. Dürüstlük, mizah duygusu ve sabır Atticus Finch'i tanımlayan 3 sözcüktü. Ayrıca onun için kullanılan bir de ifade vardı. Maycomb ilçesinde rastgele bir vatandaş seçin ve Atticus Finch hakkında ne düşündüğünü sorun. Yanıt şuna benzer bir şey olurdu. Ondan daha iyi bir dostum hiç olmadı. Atticus Finch'in yaşam sırrı öyle yalındı ki fazlasıyla karmaşıktı. Çoğu insan ilkeleri varken ve onlara göre yaşıyorken Atticus hayatını kavga gürültü yok, el ve elvele yok, kendi kendini irdeleme yok düsturuna harfi harfine uyarak yaşardı. Özel kişiliği aynı zamanda toplumsal kişiliğiydi. Yaşam düsturu basitçe yeni ahit etiğiydi. Ödülü de onu tanıyan herkesin gördüğü saygı ve bağlılıktı. Düşmanları bile severdi onu çünkü Atticus onları asla düşmanı olarak görmezdi. Hiçbir zaman zengin bir adam olmamıştı ama o çocuklarının görüp görebileceği en zengin adamdı. Çocukları çocukların ender olarak bildiği şeyleri bilerek yetiştiler. Atticus halk meclisindeyken kendisinden 15 yaş küçük Montgomery'li bir kızla tanışmış, aşık olmuş ve evlenmişti. Onu memleketine Maycomb'a getirdi. İkisi kasabanın ana caddesinde Atticus'un yeni satın aldığı eve yerleştiler. Atticus 42'sindeyken oğulları doğdu. Bebeğe, babasına ve babasının babasına atfen Jeremy Atticus adını verdiler. 4 yıl sonra bir kızları oldu. Ona da annesine ve annesinin annesine atfen Jean-Louis adını koydular. Bundan 2 yıl sonra Atticus bir akşam işten döndü ve ön sundurmanın zemininde karısının ölüsünü buldu. Sundurmanın bir köşesini serin, mahrem bir köşeye çeviren sarmaşık onu gözlerden gizliyordu. Öleli çok olmamıştı. Düştüğü sandalye hala sallanıyordu. Evet, oğlunun 22 yıl sonra babasının ofisinin önündeki kaldırımda ölmesine neden olan kalp yetmezliğini aileye getiren kişi Jean Graham Finch'ti. Atticus iki küçük çocuk ve Calpurnia adındaki zenci bir aşçıyla dul kaldığında 48 yaşındaydı. Oturup olan bitende anlam aradığı filan kuşkuluydu. Yalnızca çocuklarına elinden geldiğince sahip çıktı. Çocuklarının ona olan sevgisine, düşkünlüğüne bakılırsa elinden gelen hiç de fena değildi. Hiçbir zaman yakar top oynayamayacak kadar yorgun, muhteşem öyküler uyduramayacak kadar meşgul, abartılı bir yakınma dinleyemeyecek kadar kendi sorunlarına gömülmüş, olmazdı. Her gece onlara yüksek sesle okurdu. Ta ki sesi çatallaşana kadar. Atticus çocuklarına okurken bir taşla bir sürü kuş vuruyordu. Ancak yaptığı şey bir çocuk psikoloğunu muhtemelen dehşete düşürürdü. O sırada ne okuyorsa Jem ile Jean-Louis'e de onu okuyordu. Böylece çocuklar karman çorman ama geniş ve çeşitli bilgiye sahip oldular. Yola askeri tarihle kanunlaşacak yasa tasarları, gerçek polisiye romanlar, Alabama kanunnamesi, İncil ve Palgrave'in altın hazinesiyle çıktılar. Atticus hemen hemen nereye gitse Jem ile Jean-Louis de peşinden giderdi. Halk meclisinin yazlık toplantısı varsa Montgomery'ye onları da götürürdü. Onları futbol maçlarına, siyasi toplantılara, kiliseye, geç vakte kadar çalışacaksa da bürosuna götürürdü. Güneş battıktan sonra Atticus'u peşinde çocukları olmaksızın nadiren görebilirdiniz. Jean-Louis annesini hiç tanımamış, anne nedir bilmemişti ama bir anne ihtiyacını çok ender duyardı. Çocukluğunda babası onu hiç yanlış anlamamış, bir kez olsun haksız yere suçlamamıştı. Tek istisna 11 yaşındayken bir gün yemeğe eve gelip de kanının aktığını gördüğü gündü. Öleceğini sanmış çığlık atmaya başlamıştı. Calpurnia, Atticus ve Jem koşarak gelmişler. Vaziyeti gören erkekler çaresiz gözlerle Calpurnia'ya bakmışlar. O da idareyi ele almıştı. Jean-Louis bir kız olduğunu hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamamıştı. Yaşamı pervasız, yumruklu dövüşlü bir hareketlilikten ibaretti. Güreşmek, futbol oynamak, tırmanmak, jeme ayak uydurmak ve fiziksel cesaret gerektiren her mücadelede akranlarını alt etmek. Calpurnia'yı dinleyecek kadar sakinleşince ona gaddarca bir eşek şakası yapıldığına inandı. Artık kadınsı bir dünyaya, nefret ettiği, kavrayamadığı gibi kendini savunamadığı, onu istemeyen bir aleme adım atmak zorundaydı. Jem 16 yaşına basınca onu terk etti. Saçlarını ıslatıp geriye yapıştırmaya, kızlarla buluşmaya başladı. Artık Jean-Louis'nin tek arkadaşı Atticus'tu. Sonra Dr. Finch kasabaya döndü. Yaşlanmaya yüz tutmuş bu iki erkek onun en yalnız ve en çetin saatlerini atlatmasına höykürüp duran bir erkek Fatma'dan genç bir kadına dönüştüğü o uğursuz araftan geçmesine yardım ettiler. Atticus onun elindeki havalı tüfeği aldı, yerine bir golf sopası tutuşturdu. Doktor Finch onu eğitti. Ona kendisinin en çok ilgi duyduğu şeyleri öğretti. Kız da rolünü oynadı, dünyaya istediğini verdi. İyi ailelerin ergen kızları için uygun görülen davranış kurallarına uydu. Giysilere, oğlanlara, saç modellerine, dedikoduya ve kadınsı emellere karşı yarım buçuk bir ilgi geliştirdi. Ama onu sevdiğinden emin olduğu insanlardan, onların sağladığı güvenlik çemberinden uzakta olduğu her an huzursuzluk hissetti. Atticus onu Georgia'daki bir kız kolejine yolladı. Okul bitince de yer değiştirmenin, ilerlemenin tam zamanı olduğunu söyleyip neden New York'a ya da başka bir yere gitmediğini sordu. Jean-Louis içten içe kırılmış, kendi evinden dışlandığı duygusuna kapılmıştı. Ama yıllar geçtikçe Atticus'un bilgeliğinin gerçek değerini anladı. Babası yaşlanıyordu ve kızının kendi başının çaresine bakabileceğini bilerek kafası rahat ölmek istiyordu. Jean-Louis ayakta tek başına durmuyordu. Onu arkadan destekleyen bir şey vardı. Hayatındaki en etkin, en güçlü manevi destek babasının sevgisi. Bunu hiç sorgulamadı. Üzerine hiç kafa yormadı. Önemli bir karar almadan önce bilinç altından gayri ihtiyari Atticus olsa ne yapardı sorusunun geçtiğini bile fark etmedi. Ayaklarını yere sağlam basmasını, dimdik durmasını, her seferinde sağlayanın babası olduğunu, kişiliğinde düzgün ve yüksek not almaya değer ne varsa oraya babası tarafından konulduğunu hiç ayırımsamadı. Babasına taptığını hiç bilmedi. Tek bildiği onlara şunu bunu vermedikleri, onları şu şu konuda kandırdıkları için ebeveynlerine sövüp sayan yaşıtlarına acıdığıydı. Bir sürü ruhsal çözümlemenin ardından korkularının, kaygılarının nedeninin sahip oldukları şeyler olduğunu keşfeden orta yaşlı ev kadınlarına acıyordu. Babalarından bizim ihtiyar diye bahseden, onların çapsız büyük olasılıkla içkici çocuklarını bir noktada fena halde ve bağışlanamaz biçimde hüsrana uğratan, yetersiz yaratıklar olduğuna ima eden kişilere üzülüyordu. Acımak konusunda savurgan, o rahat, sıcacık dünyasında kendinden memnundu. Jean-Louis oturduğu bahçe sandalyesinden kalkıp bahçenin bir köşesine gitti ve pazar yemeğini kustu. Parmakları örgü çitin tellerini kavramıştı. Bayan Rachel'in bahçesini Finch'lerin arka bahçesinden ayıran çitti bu. Dil burada olsaydı çitin üstünden atlayıp yanına gelir, başını tutup kaldırır, onu öperdi, sonra el ele tutuşur, evden çıkan sorun her neyse ona beraberce karşı koyarlardı. Ama dil ondan çok çoktan uzaklaşmıştı. Aklına mahkeme salonundaki sahne gelince mide bulantısı iki misli şiddetle geri döndü. Ne var ki Jean-Louis'nin içinde boşaltacak hiçbir şey kalmamıştı. Keşke yüzümle tükürseydin. Korkunç bir hata olmalıydı, olabilirdi, belki de öyleydi. Zihni gözlerinin ve kulaklarının söylediğini algılamayı reddediyordu. Sandalyesine döndü, erimiş kaymaklı dondurma gölcüğünün usul usul masanın kenarına ilerleyişini izledi. Sıvı yayıldı, durdu, bir iki damla akıttı, sonra damlamaya başladı. Beyaz çakıl taşlarının üzerine damladı, damladı, damladı. Ta ki zemin doyuncaya, daha fazlasını kabul edemez hale gelinceye kadar. Sonra bir başka minik gölcük belirdi. Bunu sen yaptın, bunu senin yaptığın, şurada oturuşun kadar kesin. Adımı hala bulamadın mı? Aa, şuraya bak, dondurmanı ziyan etmişsin. Jean-Louis başını kaldırdı. Dükkandaki adam arka pencereden taş çatlasın 1,5 metre öteden dışarıya sarkmıştı. Geri çekildi, gevşek bir el beziyle çıka geldi. Masadaki pisliği silerken sordu. Benim adım ne? Rumpelstiltskin. Ah, özür dilerim. Adama dikkatle baktı. Siz o... Joel'u John'un kamlardan mısınız? Adam geniş geniş sırıttı. Hemen hemen ben Joel'lulardanım. Nasıl anladın? Aile benzerliği. Nasıl oldu da ormandan çıktınız? Annemden biraz kereste kaldı. Ben de sattım ve bu dükkanı açtım. Saat kaç diye sordu kız. 4:30'a geliyor dedi Bay Cunningham. Jean-Louis kalktı, gülümseyerek vedalaştı, yakında yine geleceğini söyledi, kaldırıma çıktı, tas tamam 2 saattir nerede olduğumdan haberim yoktu, öyle yorgunum ki. Kasaba merkezine dönmedi, uzun yolu seçti, bir okulun avlusundan iki yanı pekan cevizi ağaçlarıyla kaplı bir sokaktan, bir başka okulun avlusundan Jem'in bir keresinde yarı şuursuz bir halde kendi takımından bir oyuncuya saldırdığı futbol sahasından geçti, öyle yorgunum ki. Alexandra kapı eşiğinde duruyordu. Jean-Louis'nin geçmesi için yana çekildi. Nerelerdeydin? Dedi. Jack saatler önce aradı, seni sordu. Bu şekilde aile dışı ziyaretlere mi gittin? Ben bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Jean-Louis, mantıklı bir şeyler söyle ve hemen gidip amcanı ara. Canından bezmiş bir halde telefona gidip 119 dedi. Doktor Finch'in sesi duyuldu. Doktor Finch, Jean-Louis yumuşacık bir sesle özür dilerim dedi. Yarın görüşelim mi? Doktor Finch, tamam dedi. Amcasının telefondaki tavırlarına gülemeyecek kadar bitkindi. Bu tür aygıtlara derin bir öfke beslerdi. Konuşmalarını en iyi ihtimalle tek heceliydi. Arkasını dönünce Alexander'a şöyle dedi. Çok solgun görünüyorsun, bir şey mi oldu? Bayan, babam beni tam suların çekildiği an kumların üzerinde bir dil balığı gibi çırpınmaya bıraktı. Sense bir şey mi oldu diyorsun? Midem dedi. Şu aralar mide şikayetleri çoğaldı. Canın yanıyor mu? Evet yanıyor, hem de nasıl. Canım öyle çok acıyor ki dayanmıyorum. Hayır efendim, yalnızca bulanıyor. 11. ayırımın sonu. Sayfa 105.